Demokrasi Kahramanları.
Efendim merhabalar, yeni bir programda karşınızdayız. 15 Temmuz kahramanlarını her hafta sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz'un ilk şehidi, Şehit Bülent Aydın'ı konuşacağız. Şehit Bülent Aydın'ı eşi Şahnaz Aydın'dan dinleyeceğiz. Efendim hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Ben ilk soruyu şu şekilde sormak istiyorum size. Bülent Bey nasıl bir insandı? Bülent Bey'i bize bir kısaca bahseder misiniz? Ardından 15 Temmuz'un akşamından gecesine neler yaşadınız, nasıl haber aldınız sürecine geçelim.
Bülent Aydın nasıl bir insandı? Bülent Aydın bir eş olarak, ben 20 yıllık eşiyim, mükemmel bir eşti. Mesleğini çok seven bir insandı. Baba olarak mükemmel bir baba, çok muhteşem bir evlattı. Annesine, babasına saygısını çok defaatlerce çocuklarına, annenize babanıza saygı gösterin. İşte biz çocukken annemiz rahatsız olduğunda sabaha kadar, ağrısı geçene kadar elini tutardık diyebilen bir baba. İşine çok sadık, yorgun olsa da çağrıldığı zaman asla bunu serzenişte bulunmadan hemen kalkıp giden, hiç şikayet etmeyen, 9-10-11'den önce gelmeyen, bazen sabahlara kadar kalabilen bir insan, ama 11'de dahi gelse çocuğunun bir ihtiyacı varsa muhakkak onu karşılayıp dışarıya gidip onu karşılayıp gelebilen bir insan. Evde çok zaman bulunmaz benim eşim görevi gereği. Kendisi 23 yıllık bordo bereli olduğu için, koruma olduğu için, genelkurmay başkanlarını koruyup kara kuvvetleri komutanlarını koruduğu için mesleği gereği eve geç gelir. Geç gelmesine rağmen izni de çok fazla olmaz. Hafta sonları dahil işe giderdi. Evde olduğu gün muhakkak beni iş yerinden almaya gelirdi. Ve öğrencilerime benim de velim geldi, çabuk olun diyebiliyordum kendisine. Çocuklar eşimi gördükleri zaman öğretmenimizin velisi bu mu diye güldüklerini de bilirim. Ama gerçekten öyle bir insan. Yani evim de okuluma çok yakın. Ona göre düşünürseniz muhteşem bir insandı. Vatanını, milletini, bayrağını, onurunu, şerefini, ezanını her şeyin üstünde tutan kahraman bir insandı. İşine gittiği zaman asla işinin disiplinini, işinde olan hiçbir şey disiplininden vazgeçmez. Üstüne üstlük eve de asla yansıtmaz. Yorgunluğunu bize yansıtmayan bir insandı. Ben hep veren bir insandır diyebilirim. Ve evet. En sonunda canını vatana verdi. Çok şükür, evet. Elhamdülillah. Güzel ölüm arz ediyordu. En güzeline nasip oldu. Biz de inşallah ona layık oluruz. İnşallah hakkını bize helal eder.
Peki 15 Temmuz'a gelelim efendim. 15 Temmuz'un akşamında nasıl haber aldınız? İlk haber alma sürecinizden itibaren olaylar nasıl gelişti efendim?
Biz 15 Temmuz'dan günü dışarı çıkmıştık. O gün dışarıda bir alışveriş merkezinde beraber yemeğe çıkacaktık. Gelemedi. Kendisi telefon açtığında gelemeyeceğini, işini uzayacağını söylemişti. Ondan sonra eve geldik, 9 gibi geldik. 10 gibi haberleri dinlememiz gerektiği diye telefon geldi bir kızımın arkadaşından. Açtığımızda zaten sesler de gelmeye başlamıştı. Zaten o saatte eşim de şehit olmuştu. 9.35'te bir vuruluyor, 43 geçe işte girmişler. 9.35 gibi gidiyorlar, o 43 geçe giriyorlar. İlk bacağından vuruluyor. Araçtan, tabii ben videosunu seyrettiğim için daha net konuşabiliyorum. Eşim araçtan iner inmez orada kahraman Burak Yüzbaşı var. Kendi durumu fark ediyor, Bülent de fark ediyor. O koşarken eşim iner inmez silahını çıkarıp şarjörünü dolduruyor. Silahını çıkardığı yer silah çıkarmaması gereken bir yer zaten. Güvenli bölge, orada hainler pusudaymış zaten. Eşim şarjörünü doldurur doldurmaz sol tarafta 2 kişi, 3-4 kişi var hatta. 2 tane hain pusuda yine bekliyor, kasklı, özel kuvvetler kıyafetini giyen hainler. Ve karşıdan 2 kişi daha Atatürk büstünün önünden geldiğini fark edince eşim aracın arkasından özel kuvvetlerin silahını almaya gidiyor. Orada vuruluyor bacağından. Düşüyor, kalkıp tekrar silahını alıyor. Aracın siper alıyor. Tabii araç o an çatışma başlıyor. Eşime ilk ateş ediliyor 15 Temmuz'da. İlk ateş benim eşime yapılıyor. İlk sela da benim eşime okunmuş oluyor. Biz öyle kabul ediyoruz. Ve o ara araç şoför zannedersem bir panikle aracı öne çektiği için eşim solundan da vuruluyor. Ve ben şehadetini izledim. Elhamdülillah bir yiğit bu kadar güzel şehadete gider. Eş olarak çok üzgünüm ama çok gurur duyuyorum kendisinden. Görevini layıkıyla yerine getirdiği bir kahraman ve onun sayesinde genelkurmaylıktaki çatışmayla deşifre oldu 15 Temmuz'un genelkurmaylıktaki o girişim.
Siz en son ne zaman telefonla konuştunuz?
8.35'te
televizyonla
görüştüm.
Bu videoları izledikten sonra bunları konuştunuz.
Tabii ki.
Ama bunlardan hiç haberiniz yok.
Tabii ki yok.
Bunlardan hiç haberiniz yok. Süreci bana 9'dan sonra yani en son telefon görüşmenizden
8.35'te
sonra.
8.35'te görüştüm. 10 gibi biz 9'da eve geldik. 10 gibi bir telefon geldi. İşte televizyonu açın. İşte biz de açtığımızda durumu gördük. Çocuklarımla aynı odaya geçtik. İşte tabii babamızı merak ediyoruz, arıyoruz. Çünkü onlar telefonlarını yanlarına almaz, ulaşamayacağımı biliyorum. Sabaha kadar uyumadık. Dua ettik. Hep dua ettik.
Hiçbir şeyden haberiniz
Hiçbir
yok.
Hiçbir şeyden haberimiz yok.
Peki içinize doğan bir şey oluyor muydu acaba? Ben onu sormak
yani
istiyorum. Yani
benim ilk aklıma gelen ülkemiz için dua etmek oldu. Hiç yani başka bir şey aklıma gelmedi. Eşim hatta görümcem ve kayınlarım aradığı zaman eşim aklıma geldi. Yani ben önce ülkemiz için dua ettim. Yani açık söylemek gerekirse tabii ki bir ürperti geldi içimde, bir titreme geldi. Hatta görümcem ısrar edince daha yeni konuştum, ne diyorsun sen dedim. Onlar da ulaşamamışlar. Yeni dediysem işte 8.35'te görüştüğümü söyleyebilirim. Sesinde hiçbir tedirginlik yok. Gayet doğal bir konuşmaydı. Ama işte bunun sonucunda bu olaylar olunca ben eşim için tedirgin olmadım. O işini görevini yapıyordu zaten. Biz hep böyle tehlikelerin içerisindeyiz. Yani eşim burada bereli bir insan. Güneydoğu'da çatışmalarda kalmış, dağlarda kalmış, bombalar patlamış. Bütün operasyonlara katılmış, kurbağa adam provesi var, balık adam provesi var. Türkiye'de birçok operasyona katılmış bir insan ve biz bu tedirginlikleri eşim adına asla yaşayamayız. Biz ülkemiz adına yaşayabiliriz. Benim aklıma ilk eşim gelmedi yani.
Evet. Peki sabaha doğru gelelim. Sabaha kadar uyumadınız.
Uyumadım ve hep aradım.
Aradınız,
mesaj
ulaşamadınız.
Attım. Ulaşamadım asla. Çünkü telefon zaten
çalıyor
iş
muydu
yerindeymiş.
Çalıyor acaba ulaşamadınız?
Tabii ki çalıyordu ama sessizde muhakkak iş yerinde dolapta falandı. Yani çünkü eşim muhakkak bize dönerdi eğer öyle bir şey olsa. Ve biz saat 8'i 5 geçe Başkent Hastanesi'nde güvenlik şefine ulaşabildik telefonla. Eşimin telefonunu getirmişler ve ben ulaştığımda yaralı gelin dediler. Ben dedim kendisiyle görüşebilir miyim? Biz bilgi veremeyiz. Başhekimliğe gelin sizi bilgilendirsinler. O zaman anladım zaten şehit olduğunu. Ve ben kendim ablamla beraber gittik. Eşimi orada morgda gördük şehit olduğunu. Çocuklarımı komşuma söyledim. Onlar getirdiler. Ve çocuklarıma da kendim söylemek istedim. Kendim söyledim. Biz asker eşiyiz. Biz asker çocuklarıyız. Tabii ki üzüldüğüm noktalar var. Eş olarak üzülüyorum. Evlat olarak üzüldük. ama şehit eşiydik. Şehit babamız şehitti, kahramandı. Dolayısıyla bizim için bunlar şikayet edilecek veya serzenişte bulunacak şeyler değil. Önemli olan vatanımızın kurtulmuş olması. Önemli olan bizim bir kabustan çıkmış olmamızdı. Ben evlatlarıma bu gururlu olayı gurur duyduğum ama kahroldum, eş olarak kahroldum ama asker eşi olarak da gurur duyduğum bu olayı çocuklarıma kendim söylemek istedim ve kendim söyledim.
Ben biraz daha akşam üzerine gelmek istiyorum. Siz televizyonu izlerken eşinizin bir asker olmasından mütevellit. Acaba bu kalkışmayı nasıl değerlendirdiniz? Birçok konuğumuz şunu söylerdi. Diyorlar ki biz bunun bir terör girişimi, bir terör organizasyonu. Bizimkiler de onlara müdahale ediyorlar. Öyle algıladık. Darbeyi hiç aklımıza getiremedik.
Bu bir işgaldi ya.
Peki siz bunu anladınız mı hemen
tabii
orada?
Tabii ki nasıl anlamazsınız? Yani insanlar hainler var. Uçaklar var, bombalar var. Ben bir öğretmenim yani. Öğrencilerimize bunu anlatırken Birinci Dünya Savaşı Milli Mücadele'yi anlatıyordum. Aynı şey işgaldir bu. Yani mümkün değil kendi başlarına yapacakları bir şey olsun. Ben ülkemizi adına çok seviniyorum böyle bir şeyi atlattığımız için. Çünkü bunun sonucunu tahayyül bile edemezsiniz. Yani neler olurdu, ne kadar kıyımlar yapılırdı. Bayrak şu an dalgalanır mıydı ya? Bu darbe bile olsa ki darbe güzel bir şey mi? Her yıl her darbe bir ülkeyi 10 yıl geriye götürür. Canlar gider.
Siz çok iyimsersiniz 10 yıl geriye götürdü dediğinizde.
Ben iyimser olarak konuşuyorum evet. Bunu. Bunun bir de kötümser yanlarını düşünecek olursanız. Yani düşünsenize masum insanların can vereceğini. Düşünsenize bayrağımızın dalgalanmayacağını bu işgal düşünürsen. Başka ülkelerin ülkemizi paylaştığını zaten muhteşem bir ülkeye sahibiz. Bütün dünyanın gözü şu an ülkemizde.
Evet. Peki efendim siz 1980 darbesini de yaşamış biri olarak bir değerlendirme almak istiyoruz. O zamanki darbeler 60, 71, 80 bu darbelerde hiç sivil insanlara silah kullanılmamış. Bu hainleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gözü dönmüş işgalciler diyorum zaten. Yani bunlar terörizmle beraber bir darbeci ne yapıyor ki ya kendince? Güya diyorum kendince yönetimi değiştirmek istiyor. Ama bunların gözü dönmüş yani bunların ülkeyi de, şey yapma değil ki halkı huzura kavuşturma darbe zaten normal bir şey değil. Zaten insanların huzurunun kaçıran şeyler ülke düzenini bozan bir şey. Bir de bunu işgal olarak düşünürseniz ne olur? Tamamen yok olmak anlamına geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin halkı buna müsaade eder mi Allah aşkına?
Evet. Peki, ben ilk sorduğum soruyu biraz daha farklı bir açarak devam Peki. etmek istiyorum. Şimdi siz 9.35'ten sonrasını, özellikle 10'dan sonra bu Sayın Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkın çağrısı. Evet. Bundan sonra sokaklara, siz sokağa çıkmayı düşündünüz mü?
Orada
sokağa
çıktınız mı? Ben şöyle bir şey düşündüm. Aslında benim burada daha önce hiç söylemediğim bir şey söyleyeyim. O ara ben Genelkurmay Başkanlığı, bak benim eşim orada ama ben daha eşimi düşünmüyorum. O ara Genelkurmay Başkanlığı'nın işgal edildiğini, hani çatışmalar olduğunu söylendiği an ben şunu düşündüm. Dedim ki Cumhurbaşkanımız şu an çıkıp müdahale etmeli başkomutan edasıyla. Ve muhteşem bir şekilde bunu yaptı ve hatta son noktayı koydu. Ben zaten hep onu söylüyorum. İlk kahraman benim eşim, son kahraman halkı meydana çağıran başkomutanımız ve Türk halkıdır. Ben Türk halkına hayrandım. Yani benim eşim işinin gereğini yaptı ama Türk halkı ne yaptı? Yüreğinin gereğini yaptı.
Şimdi siz Sayın Cumhurbaşkanımızın dışarı çıkın, darbeye karşı omuz omuza olun söylemini dinlediniz. Sonra çocuklarınızla birlikte dışarı çıkmayı düşündünüz. Eşinizden haber alamadığınız için mi çıkamadınız
yani
dışarı?
Yani biz, benim ayağım rahatsız olduğu için zaten yürüyemiyordum.
Rahatsızdınız.
Yani o amaçla çocukları da alıp çıksam bile ben yürüyemiyordum. Zaten ben eşimin taziyesinde ayağım sehpaların üzerinde durdu. Yürüme, basma şansım yok. Rahatsızlığım dolayısıyla çıkamadım. Yoksa bir Şahnaz Aydın, tabii
evet.
Bir Şahnaz Aydın bir vatan için feda almış çok mu?
Evet, çok güzel bir cümle. Peki efendim, unutmamak ve unutturmamak için biz bu programı yapıyoruz. Yurt dışındaki soydaşlarımıza, kardeşlerimize 15 Temmuz'u anlatıyoruz. Siz 15 Temmuz'u biraz daha şöyle anlatmanızı rica edeceğim. 15 Temmuz'u onlar nasıl görmeli? Onlar nasıl görsün 15 Temmuz'la ilgili bu hain darbe girişimiyle alakalı? Ve arkasındaki sorum şu olacak. Siz bir öğretmen olarak çocuklara, çevrenize bu 15 Temmuz'u nasıl anlatıyorsunuz?
Şimdi ben 25 yılımı bitirdim. Yani 26-27 yıl ücretsiz iznim falan arada var diye şey yapmıyorum. Ama ben şunu söylüyorum. Öğretmenlik hayatımda öğrencilerime size hakkım şu şekilde helal olur. Ülkenize hizmet ettiğiniz zaman. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da şehitlerimizden, kahramanlarımızdan, sadece 15 Temmuz değil tabii ki, birçok kahramanımız var, birçok şehidimiz var. Eğer bu ülkenin baki kalmasını istiyorlarsa, eğer bayrağımızın dalgalanmasını istiyorlarsa, vatanım vatanım diyorlarsa, ki onlar için çok kıymetli olduğunu ben biliyorum. Özlemle, hasretle bakıyorlar ve geldiklerinde de kendilerini burada huzur içinde görüyorlar ki orada daha bir ekonomik olarak güzeller. Ama manevi anlamda onlar için burası ulaşılması özenilecek bir yer olarak görünüyor. Vatan çünkü. Vatanın başka bir tarifi olamaz. Ben onlara şunu diyorum. Eğer şehitlerin hakkı helal olsun istiyorsanız her şeyi yapın. İlmi alın, bilmi alın, çalışın, her yere çıkın fakat ülkenize hizmet edin lütfen. 15 Temmuz'u unutmak istemiyorsanız, 15 Temmuz'un kahramanlarının hakkının size helal olmasını istiyorsanız her fırsatta ülkenize hizmet edin. Lütfen ülkenizi yabancı ülkelerde layıkıyla temsil edin. Ve lütfen maddi manevi anlamda ülke bekası için ne gerekiyorsa onu yapın. O zaman size şehitlerin hakkı helal olur. O zaman 15 Temmuz'u da evlatlarınıza yavan bir şey olaymış gibi anlatmayın. Küçük bir kalkışma, küçük bir şey değil. Bu ülkede terörizmde tamam bir küçük bir yer olur, bastırılır, edilir ama bu ülkeyi işgaldir, bu ülkenin parçalanması, yok edilmesidir, Türklüğün yok edilmesidir, Türkiye Cumhuriyeti'nin yok edilmesi için yapılan bir kalkışmadır. Bunu unutturmamak için çocuklarımıza vatan, millet sevgisini, değerler eğitimini vermemiz gerekiyor. Bizim öncelikle geçmişimizi, kültürümüzü çok güzel öğretmemiz gerekiyor. Biz kültür ögelerimizi kaybettiğimiz sürece kaybederiz. Lütfen çocuklarınıza yabancı ülkelerde kendi kültürünüzü layıkıyla öğretin. Yaşatın. Yaşatmak lazım.
Efendim, ben Bülent Bey'e gelmek istiyorum tekrar. Bülent Bey'i orada şehadetini izlediniz. İlk şehit. Peki o esnada arkadaşlarından gazi olanlar, onlarla hiç irtibata geçebildiniz mi? Süreci nasıl işlemiş? Sonrasında hastaneye götürmüşler mi? Nasıl olmuş? O hainler eşinizi orada bırakmışlar mı? Sonra neler yaşanmış?
Şimdi duyduğum kadarıyla arkadaşlarıyla tabii ki görüştüm. Gittiğimde arkadaşları başındaydı zaten, yanındaydılar. Zaten gerekli ilk yardımı yapmışlar. Hatta benim eşim orada kıdem olarak, yaş olarak büyük olduğu için abi baba derler ona, yani o derece düşünün. Ve onlar çok sevilen bir insan olduğu için kendileri de çok kıymetli insanlar, arkadaşları. Ve orada çok uğraşmışlar eşimi geri döndürmek için, ama o maalesef ikinci giren kurşun içteki aort damarını kestiği için mümkün değildi müdahalelerinin başarılı olması. Dolayısıyla akciğerde de zedelenme olduğu için orada da akciğer sönmesi. Zaten ondan önce damarı var. Damarı kesilmiş. Bülent Aydın'a müdahale etme şansları yoktu zaten. Zaten onu da fark edememişler. Hani o kurşunu daha önce. Ama ellerinden geleni yapmışlar. Hatta kahraman yüzbaşımız Burak Akın kendisine gelen ambulansı Bülent Aydın'a tahsis etmiş. Çıkarmak tabii ki sıkıntılı olmuş. Çıkarmamış oradaki hainler. Eşim zannedersem 23-33 gibi hastaneye varmış. Tabii o zaten o an şehit olmuş, şehadete ermiş. Dolayısıyla yapılabilecek birçok müdahaleyi revirde de yapmışlar ondan önce. Ama onları aşacağını düşündükleri için hastaneye götürmüşler. Önce en yakın hastaneye götürecekleri için Başkent Hastanesi'ne yetiştiriyorlar. Ama o zamana kadar zaten ilk aldıklarında, ilk yardım yaptıklarında nabız yokmuş. Bülent Aydın ilk şehit olduğunu duyduğum zaman düşündüğüm tek şey helalleşmediğimizdi. Ve ben o an en büyük üzüntüm hakkını helal et diye ağladım ben. Tek derdim helalleşmemiş olmamızdı. Ama eve gelip sakinleştiğimde bir ay önce ben ayağımdan ameliyat olmuştum. Sedye ile ameliyat odasına giderken eşim alnımdan öpüp hakkını helal et demişti. Ben de helal olsun dedim, sen de helal et dedim ve helalleştiğimizi hatırladım. O günden sonra biraz daha huzurlu oldum. Çünkü bizim için bu çok önemli. Rabbim bize helalleşmeyi de nasip etti Bülent Aydın'la. Buna da çok şükür.
Peki bir eş olarak Bülent Aydın'ı anlattınız. Çocuklar yok şimdi yanımızda. Çocuklara evet. Da sormak isterdik aslında. Nasıl bir babaydı?
Şimdi nasıl bir babaydı? Ben şunu söyleyeyim. Baba sözcüğünün her harfini doldurabilecek kadar güzel bir babaydı. Ama ondan önce evlat sözcüğünün de her harfini yerine dolduracak kadar güzel bir evlattı.
Peki yüzden... ikiye ayırabilir miyiz efendim? Bir baba olarak Bülent Aydın'ı bize anlatın. Eş evet. olarak zaten anlattınız. Evet. Bir de evlat olarak annenin babanın gözüyle.
Evet. Bülent Aydın baba olarak bir kere eğitime çok önem verirdi. Çocuklarının eğitimi için kendisi işinde nasıl titiz, nasıl özveriyle çalışırsa eğitimiyle ilgili, onların ihtiyaçlarıyla ilgili... Onlarla arkadaş olma anlamında da Bülent Aydın beraberdi onlarla. Üniversite sınavına kızıyla sıraya giren bir babaydı. Neredeyse kendi de girecek, kendi de yapacak şekilde düşünün. Artı oğlum ders çalıştığı zaman beraber girip çalışan bir baba. Bülent Aydın şehit olduğu gün kitapları geldi. Kamyon eğitimi 4. sınıf öğrencisi olarak şehit oldu Bülent Aydın.
Biraz da oradan bahseder misiniz? O aslında sormak istediğim sorulardan bir tanesiydi o.
Çok istiyorum. Çünkü Bülent Aydın'ın isminin bir üniversiteye verilmesini ben Cumhurbaşkanımızdan da talep ettiğimde kendisi de çok memnun olmuştu isminin yaşatılması adına. Hem Iğdır Havaalanı hem üniversiteye isminin verilmesi adına. Çok güzel fikirler olduğunu söylemişlerdi. Bu havaalanında çok teşekkür ediyorum buradan bütün yetkililere. İsimleri tek tek sayıp birini unutmamak adına hepsini sayamıyorum ama Cumhurbaşkanımız çok güzel fikir olduğunu söylemişti. Bülent Aydın'ı ben 15 Temmuz günü saat 2:10-15 geçe bir aradım. Dedim ki işte böyle bir koli geldi, paket geldi, haberim yok, ne yapayım dedim. İşte bir de ödemesi var. Dedi ki evet evet al dedi, benim kitaplarım dedi geldi. Şu an pasif öğrenci olarak görünüyor. Kaydını yenilemedim, mesajları geldi. Açık öğretim, kamu yönetimi 4. sınıf öğrencisiydi kendisi. Okumayı çok seviyordu ve biz evlatları da beraber bazen şakalaşırken soruyorduk. Niye okuyorsun? Bu yaştan sonra okunur mu 47 yaşında? Kendim için okuyorum diyordu. Kızım şu an çok donanımlı. Çankaya Hukuk'ta okuyor. Babası istediği için oraya geçti. Uluslararası ilişkilerdeydi. Puanı tuttuğu için yatay geçiş yaptı babamız için. Oğlum bilim sanata gidiyordu. Hafta sonunda bir gün evdeydi. Oğlunu her an, her gün muhakkak okuluna götürüyordu. Asla çocuklarını yalnız sen çık git demedi. Hep öğretmenlerin olsun, okuluna olsun, kurslarına olsun hepsine eşim bizzat eğer evdeyse kendisi götürdü. Ama mesleği gereği tabii çok olamadı evimizde. Olduğu zaman bunları hep yapardı.
Evet. Peki bir
yüzmeyi de çocuklarına babası öğretti.
O da çok güzel bir şey. Peki bir anne babadan evlat olarak Bülent Aydın'ı dinlemek istiyoruz.
Bülent Aydın annesine olan hürmetini, yapmış olduğu hizmeti, annesine ne kadar değer verdiğini çocuklarına çok anlatırdı. Annesi bizde 2,5-3 ay gibi bir rahatsızlığı sebebiyle kalmıştı. Rahatsızlandığı zaman bu söylediklerini ben birebir yaşadım. Sabaha kadar yeter ki bir inlesin, elini tutup sabaha kadar yanında beklerdi. Güzel bir yücelik, yani bir güzel bir evlat olması gerekiyor. Bir insanın sabaha kadar, sabah 6'da işe gidecek, annesi uyuyana kadar elinden tutup sabaha kadar inle, o ağrısı geçene kadar beklemiş olması. Bilmiyorum yani, bu bir evlatın yapabileceği, her evladın yapabileceği bir şey değildi. Tabii ki bu kıymet görmüştür muhakkak. Anne ile babanın yetiştirme tarzından kaynaklanıyor. Verdiği ahlaktan kaynaklanıyor. Bizim Türk kültürümüzden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Tamamen güzel bir evlat, saygılı bir evlat. Muhteşem bir baba, bilemiyorum.
Evet.
Çok güzel bir insan.
Peki efendim, toparlamak gerekirse 15 Temmuz için son cümlelerinizi alalım. Bülent Aydın için, bizim için bir kahraman olan, ilk şehidimiz olan Bülent Aydın için neler söylersiniz? 15 Temmuz için neler söylersiniz? Ve programımızı birlikte noktalayalım.
Peki. Ben şunu söyleyebilirim. Allah Bülent Aydın'dan ve Bülent Aydın gibi vatanı için şehit olan herkesten razı olsun. İnşallah haklarını bize helal ederler. İnşallah bizlere de şefaatçi olurlar. Ama bunları söylemek yeterli değil. Emek vermek lazım. Çaba sarf etmek lazım. Vatana, millete hizmet etmek lazım. Bunu sözle söylemek değil, faaliyete geçirmek lazım. 15 Temmuz bir gerçektir. Bu gerçeği unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimiz unutulsun istemiyorum. Şehitlerimizi sadece ismini bir yere yazarak da hatırlamamak gerekiyor. Onların neden şehit olduğunu düşünüp onu gelecek nesillere daha doğru, daha güzel aktarabilmek için de bizlerin çaba sarf etmesi gerekiyor. Lütfen vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirelim. O zaman şehitlerin hakkı size helal olur diye düşünüyorum.
Biz onlara çok şey borçluyuz. O gün şehit olanlar, o gün gazi olanlar, o gün Allah evinden razı olsun çıkmış bütün yurttaşlarımıza, bütün
muhteşem
vatandaşlarımıza
insanlar,
bir borcumuz var. Onlara ne yapsak azdır. Dinleyicilerimiz de ayrıntılı olarak Bülent Aydın'ı, 15 Temmuz'un ilk şehidini sizin ağzınızdan dinlediler. Sizin de ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız, şeref verdiniz efendim. Efendim, bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
Mesele parti meselesi değildir. Mesele milletin iradesidir. Milletin iradesini ezdirtmeyeceğiz.
demokrasi kahramanları.